Ayrım 12, sayfa 168. Mermerci ahisi Eşrefoğlu'nun gözlerine baktı. Ozanım, işlevimizden kıvançlı görünmektesin he mi? Bere bak ustam, bunca diyar gezdim, bunca usta gördüm. Hiçbiri mermeri seninkileyin canlandırmamıştı. Adalara vardım, eski Yunan ustalarının yapıtlarını seyreyledim, ağzımın suyu şorlayarak. Ama şimdi görmekteyim ki, dönem geliştikçe sanatın her türü de gelişmektedir.
Senin dalından alırsak işi Yunus aşılacaktır mı demektesin?
Elbette, nasıl ki sen mermere can vermiş, tüm sevgisini, tüm bilincini soğuk taşı oyup güzelleştirerek ince yapıtlar meydana getirmeye harcamış ustaları aşmaktasın.
Aşabildik mi dersin?
Hiç kaygın ve dahi kuşkun olmasın ustam. Bir koca mermer kayasıydı önümüzdeki. İşe başladığımızda umutsuzdum ben.
Ben de.
Sonra senin çelik kalemlerin, çelik tokma tıngırdamaya başladı mermer kayasının üstünde. Sandım ki yârim dağ başına çıkıp türküleriyle beni çağrılamakta. Nefesleriyle yüreğimin başına çöreklenip mutluluğumu coşturmakta. Her gün, her geçen gün biraz daha belirdi şadırvanımız. Önce dışı sonra içi binlerce yetecek su alacak ölçüde oyulup güzelleştirildi. Bu yüzden sana demekteyim ki ustam, bu sanat senin güzel ellerinde bugün doruğuna erişmiştir. Yunan ustalarından Hitit sanatçılarına, Frigya heykelcilerinden Roma mermercilerine varıncaya kimse su oluğundan gayrı eki olmayan bir koca şadırvanı böylesi işleyememiştir. Buradan su içen de, içenden adını duyan da seni anacaktır mermer durdukça. Ve dahi bilirsin ki ustam, mermer en ömürlü taşlardan biridir.
Ben işe başladığımda salt sanatımın katkısını vermekten öte bir dilekte bulunmamıştım. Ama Börklüce şeyhimiz olsun, Eşrefoğlu Rumi'miz olsun, öyle bir desteğin dürtüsünü yerleştirdiler ki aklıma, kendimden geçmekteyim. Kendimden geçip çok zaman mermer üstüne nice kalem koyduğumu, nice tokmak vurduğumu bilmemekteydim.
Ben bir sanatçıyı gözledim ustam. Onun bilincinde gelişen dünyanın parmaklarının ucundan yapıt olarak dökülmesini seyreyledim. Ve dahi gördüm ki meydana gelenin eşi bulunmamakta. Börklüce şeyhimiz de gezmiş görmüş ve dahi öğrenmiş olmanın içtenliğiyle gerçek güzele güzelliğini söyledi.
Ozanım, bilmektesin ki senin coşturucu nefeslerin, kışkırtıcı itkilerin ve dahi inceliği öğreten dürtüşlerin olmasa biz bu yapıtı böylesine görkemli dikemezdik.
Biz hiç olmasak da yapardınız bunu ustam. Yalnız size dürtüyü veren toplumun bekleyen soluğu, isteyen atılımıdır. Bir pay vermek diliyorsan bize payımız buncacıktır.
Buncacık? İşte bizi daha çok çalıştıran, yeni düzenimize alıştıran ve mutluluğumuza kavuşturan sizin bu içtenliğiniz, kendinizi hiçe indirebilme gücünüz değil mi?
Kim demiş hiçe indirme gücümüz vardır diye? Biz de kendi açımızdan durmaksızın çabalamaktayız. Cura'nın teline vurduğumuz leğin yepyeni nefesler söyleme çabamız nereden gelmekte? Hep yarına kalma kaygısı değil midir bunca işlev?
Haklısınız Eşrefoğlu'm. Çok haklı ve de güçlüsünüz. Sizden aldığımızı mermer üstüne kaydetmekten bizi de mutlu kılmaktasınız.
Asıl sizinle birlikte mermere can vermenin niceliğini öğrenmiş olmaktan biz mutluyuz.
Ve sonra ellerini başlarının altına koyup uzandılar. Bu gece nöbet yoktu onlara ve gerçekten bitmek üzereydi şadırvan. Bir koca mermer kayası incelip kıvranan kollarla birbirine sarmaşmış bir toplumun yansıması olup çıkmıştı. Her kıvrımında insan mutluluğunun varlığı seziliyor, her kolunda topluma yararlı olmanın tadı görülüyordu. Eşrefoğlu ilk günleri düşündü. Yamru yumru kaya önce perdahlanmış bir kocaman kubbe haline getirilmişti. Sonra o kubbenin tatlı yuvarlaklığını bozmadan işlenmiş işlenmiş işlenmişti. Şimdi ise bir gerçek sanat yapıtının göğüs kabartıcılığıyla balkıyor gün ışığında. Usta gözlerini tavandan çevirdi, Rumi'ye baktı.
Yarın bitiririz gibime gelmekte.
Ben de öyle umuyorum.
Bir kez bitsin, çevresini yapacağız.
Çevresini mi?
Aklıma ne geldi biliyor musun? Mutlaka yapıtınızı daha da güzelleştirecek bir şey gelmiştir.
Evet, bir koca mermer alan yapacağız sizinle. Üstüne beyitlerinizi, nefeslerinizi yazacağız. Her çıkıntıya bugün anlatacak bir nefes dizeleyeceğiz. Ama aynı renkte mermerler bulacağız. Al pembe, ak kara, damarlı damarsız. Öyle dizeleyeceğiz ki bunları, insanlar daha başından şadırvanın yanına, cennetin ırmaklarına ölümsüz yaşamı içmeye gider gibi gitsinler.
Bizim nefeslerimiz mermere kazınacak değere erişmemiştir.
Bizce aşmıştır bile. Dilerseniz Yunus Usta'dan alırız. Sonra Satu Emmi'mizden geçip Said Emre'mize, size varıncaya tüm seçme nefeslerinizi dizeleriz. Kişinin susuzluğu daha bir artsın istiyoruz. Ve dahi başına geldiğinde kana kana içsin.
Suyumuz kente inmek üzereymiş. Tez tutun elinizi demekteydi Börklüce Şeyh. Daha mermerden çeşmeler yapacağız.
Salt çeşmeler mi? Neler neler yapacağız. Hele bir kurulsun kentimiz, bir yerleşelim iyice. Her gün yeni bir şey bulacağız. Her gün yeni bir mutluluk anıtı dikeceğiz.
Kamil Sofu yol kıvrımında nefes nefese koşmakta. Zaman zaman ardına önüne bakarak çevreyi kollamakta. Gün ışığı tepesinden ayaklarına ter olup akıyor sanki. Giderek hızı azalmakta. Kuruyan dudaklarını yalayarak alabildiğine seyirtiyor. Bir canlı otları çıtırdatsa, bir atlı yolda nalının yankısını duyursa hemen siniyor. Söğüt ağaçlarının kümbetlerin altına, bir kayanın kovuğuna gizleniyor. Sessizlik doğaya yeniden egemen oluncaya kıpırtısız bekliyor. Sonra yeniden koşmaya başlıyor. Yol bitecek gibi değil. Ayasuluğu çoktan aştı. Bir İzmir'e kavuşsa, Hamza Bey'in konağına bir atsa kendini rahatlayacak. Ama bilmiyor ki bu yol. Yürüdükçe uzuyor sanki. Gecenin ilk karanlığından beri yürüyor. Yeniden gece olacak neredeyse. Mümkün değil ulaşmak. Arada bir yöresine bakınıyor. İyi ki birkaç kez gelip gitmişliği, yanında bey atlılarıyla dolaşmışlığı var buralarını. Yoksa yolu şaşıracak. Korkunun gizlenmenin etkisiyle bulamayacak İzmir'i. Bulup ödevini yerine getiremeyecek. O ki tüm yörenin saygı duyduğu, önünde eğildiği Kamil Sofu. Birden basit bir emekçi durumuna indirgeniverdi. Belki daha mutluydu çalışıp ekmeğini öyle yerken.
Olur mu? Kendi içinde büyüyen kaygıları, kuşkuları geliştiriyor durmaksızın.
Kilci ahisinin görevlendirdiği basit bir işçi. Benim için olur mu bu? Bunca bilim yaptım. Elbet insanlar önümde eğilecek. Elbette ben hiç çalışmadan yaşayacağım. Ama öylesine kurnazca hazırlamışlar ki dinsizlik düzenini, anlatılamaz.
Baştakiler ayaktakilerden daha birçok çalışıyor. Üstelik onlardan da bizden de daha iyi bildikleri halde. Bunca insan bir arı oğulu gibi. Sanki koca ova bir ağacın dalıdır. Ve dahi onlar o dalda kovanlaşan oğuldurlar. Her biri bir iş görmekte. Petekler gibi binalar dizelemekte hep bir örnek. Ovanın yüzünde tek bir sınır çizgisi yok. Ekimin ayrılığından belli oluyor tarlalar. Bir an önce varmak gerekli. Bir an önce bu düzenin ortadan kaldırılmasına çaba harcamak gerekli. Çünkü olası değil bu. Yeryüzünde ayrılıkların kalkması doğru değil. Zenginler olmalı ki yoksula sadaka vere. Biz olmalıyız ki cenneti cehennemi anlatıp insanları uyaralım.
Burada gerek yok bize de zenginlere de. Neden dersen Kamil Sofu, zaten insanlar cenneti yeryüzünde kurbanın çabasını harcamaktalar. Tanrı necik oluyor desen anlaşlarına dikilip biz kimiz deyiverirler. Din iman gitmiş, yerine bambaşka bir inancın düzeni gelmiş. Sanırsın ki Börklüce Mustafa yarı tanrı, İznik sürgünü ise tanrının kendisi. Papazı hahamı birleşmişler, köylüsü kendisi el ele vermişler. Ahisi dervişi yan yana omuz omuza.
Beyler tezden davranmalı. Davranmadılar mı bitmiştir beylikleri. Ne İzmir oğulları kalır ne Osman oğulları.
Yol uzuyor, bir yerlerden denizi görmesi gerekli. Küçük Menderes'i geride bırakalı saatler oluyor. O zamandan beri durmaksızın batıya gitmekte. Denizi bir yerlerden görüp kuzeye yönelecek. Öyle oldu mu kıyı boyunca bile gitse Agamemnon üstünden İzmir'e girer.
Kilci ahisi kalfalarını dolaşmaktaydı. Sırcıların yanına geldiğinde irkildi. Garipçenin postası burada olduğu halde o yoktu. Duran kalfayı çağırdı yanına.
Ortan tamam değil.
Değil usta.
Nedir?
Sabahtan beri aratıyorum. Çıraklar dört dönmekteler her bir yanı. Garipçe kulun ortalıkta yok.
Akşam gören olmadı mı?
Buyruğunuz üzerine nöbete çıkmış idi. Nöbet yoldaşını buldurdum.
Ne dedi?
Birlikte nöbete başladık dedi. Az biraz sonra bir çıtırdı duydum. Bakayım diye seyirtmiş. Ürtmüştür diye aldırmamış yoldaşı. Dolanıp dönmüş. Sonra yeniden başlamışlar dolanmaya. Ben su arklarının ardına dek bir uğradım diyor.
Neden garipçeyi almamış yanına?
Yormak istememiş, acemidir, ilk nöbettir, gözü yılmasın için, tek başına gitmiş.
Yol ağzında değiller miydi?
Yol ağzındaydılar.
Oradan su arklarına gidip gelmek yarıyı bulur.
Bulmuş zaten, döndüğünde garipçenin yerinde başka bir nöbetçi varmış. Bir başkası da kendisini beklemekteymiş, sanmış ki onu değiştirdiler. Kendini beklemekteler, vurmuş yatmış.
Bir iyice araştırdınız mı yol ağzını?
Kimseler yok ustam.
Ahi daha çok oyalanmadı. Kalfa ortasını tamamlamaktan sorumlu bulunduğundan kim bilir nice araştırmıştır. Şimdi onların üstüne durmanın gereği yok. Hemen durumu iletmeli Said Emre'ye. O da gerekli yere ulaştırır.
Seyirtti. Said Emre gözlerinin içine baktı.
Sana diyeceklerim vardır.
Ben de seni beklemekteydim şeyhimiz. Bizi çağırlamakta.
Acep bir işi mi ola?
Senin diyeceğin nöbetçi garipçenin durumu değil mi?
Evet. Sabahleyin ben de sezinledim ortaların durumunu. Kalfayla birlikte arattırdım. Bulunmayınca Börklüce şeyhi haber verdim. Bir sonuç var mı Emrem? Başına bir iş gelmiş olmasın?
Sonuç ben başka düşünmekteyim.
Ne gibi? Sanıyorum gönlüyle bıraktı bizi.
Hiç bırakacak gibi değildi. Öyle bağlı öyle işten çalışıyordu ki.
Belli olmaz insan dediğin. En içten görünürken kendince başka amaçlara hizmet ediyor olabilir.
Dilinizin altında bir şey var gibi gelmekte bana.
Hiçbir şey yoktur bizce. Varıp gidelim mi?
Gidelim, oyalanmayalım. Birlikte yola düştüler. Emekçi gruplarını dolaşarak Börklüce'yi aramaya başladılar. Her birinin yanına vardıklarında bir başka yer gösteriliyordu. Sonunda durdu Nine'nin tezgahı başında buldular. Börklüce hayranlıkla bakıyordu tezgahın görkemine.
Durdu Nine'miz az biraz daha niyetlense tezgahın bir ucunu aya tutturacak imiş.
Bu hızla gidersek bir gün o da olur şeyhim.
İnanç ve geleceğe güven her şeyi yapar bilirim.
Biz salt görende anlıyoruz. Siz biliyorsunuz her güzel oluşumu.
Şeyhimiz buyurmuştur ki bilimin ucu görünmez.
Şeyhimiz bile göremeyen de biz nice görelim.
İşlevinizce ninem, işlevinizce.
İşlevimiz bilim mi olurmuş bizim? Ninemizden gördüğümüz öte bir şey yapmamaktayız.
Gelişmeyi sezinlemiyor musun? Hangi nineniz böylesi görkemli halıya ilmik atmıştır?
Duraksadı durdu, bakındı ve yanıt bulmanın kıvancıyla dikildi. Biz yüreğimizden ne geçmekteyse bezemek dileriz.
Ve dahi yüreğiniz gelişmeye uyanda bilimi oluşturmaktadır.
İşte bilmediğimiz buydu. Börklüce durduğu yeniden alkışlamaya hazırlanıyordu. Said Emre'nin Ahi Kenan'la yanı başında dikildiklerini görüp yutkundu. Gözleri gül çiçeğin gözlerinde baharlanmaktaydı, toparlandı.
Oturalım diyerek yandaki gölgeliğe yürüdü ve tümünden önce oturup konuşmaya başladı. Emre'miz haberledikten hemen sonra izciler çıkarıp kolaçan ettirdik. Gördük ki çırağınızın izleri İzmir yönüne ağıp gitmiştir.
İzmir yönüne? Korktuğu başına gelmiş gibi zıpladı ahi. Ne işi varmış?
Kendisi bizden iyisini bilir. Bizim bildiğimizse bunca olumlu gelişmenin onun üstünde etki yapmadığıdır.
İnsanın bunca kötü olabileceğine inanmam, inanamam.
Biz de inanmayız. Bir kandırılmışlığa getirildiği sanısını sürdürmek isteriz. Ama gerideki ödevlerimizi de yapmak gerek. Siz ustasınız, bundan öte dikkatli olup gözcüleri arttırın. Eğer düşündüğümüz gibi bir hıyanete ortaklık ettiyse başımıza iş açacaktır.
Hiç ummazdım böyle olacağını şeyhim. Az biraz daha bağlanmasını istedim. Bağışlayın.
Bağışlanacak bir durum yok. Bize inanmayan bizimle bile olmayabilir. Hiç zora koşmadık insanları. Ama bizim tutumumuzun anlacına zorla çıkmak isteyebilirler. O zaman da işin içine hıyanet girer. Ve hıyanetin zararlı olmasını engellemek de bize düşer.
Anladım.
Anlayacağınızı biliyorduk.
Hemen haber salacağım kilci ortasına.
Çok tetik olmalarını buyurun.
Tasanız olmasın. Onlardan önce ben tetik olacağım.
İşlerin aksamasına da olanak tanımamak gerek.
İşlerimiz aksamaz efendim.
Karar sizindir.
Kenan Usta boyun büküklüğünden sıyrılıvermişti. Börklüce hemen doğrulup omuzunu okşadı.
Baka Kenan Ustamız, üzülmek yok bizim defterimizde. Hıyanet haini çürütür. Biz bundan büyüklerini gördük. Belki göreceğiz de. O nedenle biz işlevimizi tüm görkemiyle sürdürmek zorunluluğundayız. Kendimize olan güvenimiz, insanlara olan inancımız hiç yanıltmadı bizi. Yanıltmaz da. Üzüntüyü, kaygıyı içimizden atıp öyle sıvanmalıyız işe.
Daha bir irkildi ahi, gözlerini kırpıştırdı. Rahatlatıyorsunuz beni.
Rahat tümümüzün hakkıdır ustam. Amacımız daha da rahat etmektir.
Biz sorumluluğumuzu yine de unutmuş değiliz.
Herkes sorumluluğunu bilmekte. Arada hayınlar çıksa bile bu sorumluluk bizi yarına ulaştıracaktır.
Kilci ahisi üzerindeki yükün büyük ağırlığından kurtulmuş gibi biraz doğruldu. Yine rahat değildi. Rahat olması için ölü diri garipçeden bir haber alması gerekiyordu. Böylesine iz bırakmadan yitiklik olmamıştı hiç. Üstelik Börklüce hemen kestirmişti işin nereye varacağını. Sait Emre nereden tanıdığını düşünüyordu durmaksızın. Birden ayıldı. Gözlerini kısıp baktı ahiye. Sonra bakışlarını Börklüce'ye çevirdi.
Ben garipçenin simasını bir yerlerden çıkarmaya uğraşıyorum şeyhim.
Bir yerlerden? Nereden? Şimdi anımsıyorum, aynı yüz siz Aydın'da kitlelerle konuştuğunuz zaman köylüleri kışkırtmış, kentleri ayartmıştı. Tamam, ahiler bir kamil sofudan söz etmişlerdi. Ama bunun sakalları köylünün kırpılmamış sakallarına benziyordu. Bazen kırpılmışı da öyledir. Üstüne durmuyor gibisiniz. Duracağız ama bakalım bir sonuç versin yaptıkları. Bir belli olup aydınlansın durum.
Ne olabilir?
İzler İzmir yönünde gidiyor. Olsa olsa Hamza Bey'i üstümüze kışkırtacaktır. Öyleyse nöbetçileri arttıralım. Biz o işleri yerine getirdik. Herkes işlevinin başına geçsin.
Niçe buyurursanız. Emre Kilci'yi de yanına alarak ocakların başına döndü. Arada bir ikirciklenerek İzmir yönüne baktılar.
Börtlüce'nin bir düşündüğü olmalı.
Torlak Kemal'le Abdal Veli'yi çağırdı Börtlüce. İkisi de seyirtip geldiler. Kıyıya çekti onları, çevresini kolaçan etti. Öteki ortakların kuşkuya düşüp kaygılanmasını engellemek istercesine dingin hafif bir sesle anlattı olanları. Torlak akşamdan bu yana Ayasuluğu üstündeki kımıltının nedenini öğrenci başına dikti.
Bizden istediğiniz nedir şeyhim?
Hemen bir takım düzün. Kesin güven duyduklarınızı toparlayıp varın yol ötesine. İzmir'den bu yana silahlı kim gelirse yitirin.
Buyruğunuz başımız üstüne.
Gelenler çok kalabalıksa bize haber salın. Buradan yeni takımlar gönderelim.
Tasadız olmasın.
İşin başında siz bulun ada. Hiç tasa etmedik karındaşımız.
Biz hemen yola düşeriz.
Savaşçıların olduğunca atların da iyisini seçin.
Umarız ki kısa zamanda iyi haberlerimizi alasınız.
Alacağımızı biliriz.
Torlak'la Abdal hiç oyalanmadan seyirttiler. Öğle yemeği hazırlanırken takımlarını düzdüler. Atlar eğerlendi, silahlar kuşanıldı. O zaman topluluğa durumu anlatmak istedi Börklüce. Yemeğin üstüne herkes dinlenmeye çekilecekken söze girdi.
Karındaşlarım, şimdiye kendi bildiğimizce üretip pay ederek yaşamanın koşullarını yerine getirdik. Gördük ki inancımız insan mutluluğunu sağlamaya yeterlidir. Yaşamanın ve dahi insan olmanın onurunu birlikte paylaştık. Ama aramızda bunu istemeyenler de çıkabilirdi, çıktı da. Sizlerin tutsak, bizlerin yoksun kalmamız bazılarının yaşamını bugünkünden daha yüce kılabilirdi. Böyle ters düşüncelerin içine saplananlar her zaman vardır. Topluma hıyaneti kendilerine meslek edinmişlerdir. Ve her tür gelişimin anlacına ondan yanaymış gibi çıkıp engellemek için çaba harcarlar. Diyeceksiniz ki bizim mutluluğumuz örnektir, tektir. Dünya bize benzemeye çabalamaktadır. Olsun. Bu yüzden yoldaşlarımız İzmir yolu üstüne pusuya giderler. Bunu açıklamaktan kastım tasa etmemeniz içindir. Haydi şimdi dinlenin.
Torlak'la Abdal yanlarında savaşçıları yola düştüler. Çalışanlar yeni bir kentin görkemini bilinçlerinde duyanlar azıcık burkulmuş olarak dinlenmeye gittiler. Durdu yine Börklüce'yi bırakmadı.
Bizi yoksun kılmayasın şeyhim, az biraz buyur gölgeliğimizde dinlen.
Dinlenmek zamanı değildir ninemiz.
Bilmekteyiz ama az biraz çabadan uzak kalmakta yarar vardır. Gül çiçeğin gözleri bir yakarının balkımasını ulaştırıyor. Börklüce kıramadı. Oturdular gölgede.
Biz bunca çaba arayacağım. Eşitlik ve dahi özgürlüğün doruğunda gezinelim. Demek istemeyenler çıkabilir he mi?
Kendini eşit saymalıdır kişi ilkin. Bunu başaramadı. Kendinde başkalarından üstünlük gördü mü topluma her zaman ihanet edebilir. İnsanları kendi düşüncesinin tutsağı saymak en büyük yanlıştır. İşte böyleleri çıkabilir. Başkalarının emeği üstüne taht kurmak dediğimiz de budur ninemiz. Biz bunu yıkmak dileriz. Elbet direnecektir karşımızdakiler. Bizi üzen kişinin buradaki mutluluğu gördüğü, paylaştığı halde bile hıyanet edebilmesidir. Demek daha bir çalışmamız, tümüne aynı bilincin inancını aşılamamız gerekli.
Görmek yeterli değil mi bre şeyhim? Yaşamak görmekten güzel değil mi?
Olmamalı ki hıyanet mayasını kabartabilsin.
Yazık insan olmanın görkemine, yazık aramızda bulunmanın ortaklığına.
Gül çiçek sesini çıkarmadan dinliyordu. Ağır ağır dudaklarını kıpırdattı, sonra yutkundu. Börklüce görmüştü.
Çekinme, söyle gül çiçek.
Diyecektim ki kişi yüreğinde sevgi taşımazsa anlamaz bizi. Kişi sevgisi toplum sevgisidir, bizi bize bağlayan. Başkaları adına başkaları için çalışırken kendi mutluluğunu duymak kolay değil şeyhim.
Bilirim, yüreğin söyletir bu sözleri.
Yüreğim yüreğinde atmaktadır efendim.
Börklüce ellerini uzattı, kınalı parmakları avuçlarında oynaştı. Durdu yine belli etmeden doğrulup kapıdan çıkmıştı. Bakındı Börklüce, bir gül çiçek var odanın içinde, bir de...
Bir de ben diyecekti, diyemedi. İçinde gelip dudaklarının büzüğünde yitti kelime. İkisi doldurmuşlardı evin gölgeliğini. Durdun yine de bunu sezinlediğinden bırakıp gitmişti. Kınalı parmakları okşadı börklüce. Kalın sert dudaklarına götürdü. Bıyıkları yumuk elleri gıdıkladı bir süre. Dudakları kendiliğinden ıslandı gül çiçeğin. Gözleri süzülüp kaykıldı. Başını göğsüne dayadı börklücenin. Kişi ettiğini bilen de mutluluğu dayanılmaz oluyor yiğidim.
Ve dahi salt kendisi değil bulunduğu toplum da paylaşıyor bu mutluluğu.
İçim içime sığmıyor halıya ilmik atarken.
Bunca insan bir halıya aynı ilmeğin düğümünü vurmaktalar. Ve dahi tümünün elinde aynı mutluluk motifinin alazı yücelmekte. Şaşmamak elde değil kınalım. Her geçen anda ettiğinin doğruluğuna, işlediğinin güzelliğine bir kat daha inanmamak mümkün değil.
Hele o işi börklüce şeyh yapmaktaysa.
Hep neyi düşünmekteyim bilir misin?
Senin düşüncen bizden yücelerdedir.
Ben sizden ayrı değilim gül çiçeğim, hiç ayrı değilim.
Bırak efendi, bunu biz değerlendirelim.
Uzun saçlarını bileklerine doladı. İnceliğinde, yumuşaklığında, gönlünün kabarıklığını dalgalandırırcasına dağıttı saçlarını. Sonra okşayarak yeniden düzeltti. Asıl değerlendirmesini istediğim başka.
Kim?
Şeyhim. Bir gelse bu yöreye, gelebilse, yazdım kendilerine. Anlattım baştan sona işlediğimizi. Bir gelip görse dileklerinin gerçekleştiğini, yaşamanın mutluluğunu duyardı. Belki o zaman alkışlardı bizi.
Neden gelmiyor?
Gelemiyor ki kınalım. İznik'le sürgün. Gözcüler çevresini almış. Veda-i hünkâr adım atmasını bekler.
Siz vuruşmayı seçtiniz ama.
Vuruşmayı bizim kanalımızla o seçti. Başarmadıkça olmaz.
Başarılmadı mı?
Yeni başladık güzelim. Daha her bir işe yeni başladık. O bilginin deryasında buraya ulaşmak için yıllarını verdi. Daha öğreneceğimiz onca çok şey varken yitirmekten korkarız. Öyle olmasa İznik'i basıp getirmek kolay. Ne var ki Osmanoğlu'nu da üstümüze hürletiriz. Zaten şeyhim de öyle buyurmakta.
Hürlesin, korkumuz mu var?
Korkmamız gerek kekliğim.
Ben hiç korkmuyorum.
Ben de tersine öyle korkuyorum ki.
Senin korkacağını düşünmem bile.
Korku canımdan değil, şu yapılanlara bir kötülük gelmesindendir.
İnsanlar gördü şeyhim, gördüler ve daha yaşamanın mutluluğuna erdiler. Yıkılsa bile yeniden yaparlar, tasan olmasın.
Bir kez yaptığı yıkılırsa insanın yenisini yapması zaman ister gül çiçek. O zaman bırakır mı bakalım düşman?
Bırakmasın, daha önce bıraktı mı ki?
Biz güçlüydük, insanlar umutsuzluk içindelerdi. Umutla birlikte güç verdik. Ama yıktığında güçlü olan onlardır. O yüzden üstümüze mümkün olduğunca az düşman çekmemiz gerek.
Sen doğrusunu ve dahi güzelini bilirsin efendim.
Hadi uzan, dinlen, az sonra çalışma yeniden başlayacak.
Ben başımı göğsüne koyanda dinlendim. Kendimi öyle diri, öyle güçlü görüyorum ki, ninem bıraksa bir başıma dokurum alıyı. Ve dahi ancak o zaman sana yaraşır olduğumu ispatlamış sayarım kendimi.
Bana yaraşmak, ben sana yaraşmak için debelenirim.
Olur.
Tamamlatmadı sözünü börklüce, kalın dudaklarını pembe küçücük ağzın üstüne kapattı bir iyice. Kelimeler gül çiçeğin damaklarında yankılandı.
Mu efendim?
Dallı üç eteğini sardığı ince kolları kendiliğinden havalandı. Kalın ensesine dolandı sevdiğinin. Bir inilti müzikleşti burnundan doğru gelişti. Sokuldu bir iyice gül çiçek. Diri bedeninin tüm ısısıyla yaktı börklüceyi. Omuzlarındaki güçlü parmaklar daha bir sıkıldı, daha bir inledi kız. Kalın dudakların içindeki ağzı giderek eridi. Yüreğine doğru akan taze bir kan kıvanmasıyla damarlarına ulaştı. Bir alaz balkıdı damarlarında börklücenin. Yanaklarının allığında gözlerini yıkayarak biraz daha kapaklandı. Sonra ağır ağır dizlerinin üstüne uzanan bedeni okşadı. Elinin her deviniminde biraz daha kıvranıyor gül çiçek. İnlemesi biraz daha yükseliyor dudaklarının arasından. Kollarını iyice dolamış ensesine, kınalı parmakları kara saçların arasında ateş böcekleri gibi ışıldamakta. Bir goncanın akşamdan sabaha açılması vardır. Renginde gün ışığından utanması, sakınması vardır. O yüzden uçları azıcık kıvrılır yapraklarının, sonra giderek göğsü şişer içi dolar. Ve yaprak yaprak tüm güzelliğini gözler önüne serer, tüm kokusuyla doğayı sarhoş eder. Öyle şimdi gül çiçek, yaprak yaprak açılıyor. Utangaçlığının pembesiyle börklücenin aklını başından almak istercesine kıpırdanıp durmaksızın gelişiyor. Ak derisinin inceliği alazlaştıkça bir yanardağın püskürmeye hazırlanması gibi kabarıp daha bir titreşiyor. Parmaklarını mintanına attı börklücenin, sedef düğmeleri bir bir açmaya başladı. Börklüce birden dikildi. Dur hele kınalım. Kalktı. Durdu ninenin yanına vardı. Gül çiçeği öylece bırakıp diz çöktü önünde.
Durdun inemi, senden bir niyazım vardır.
Buyur şeyhim.
Tanrı ve dahi sen tanık ol ki bundan öte torunun Gülçiçek bizim kadınımız olmaktadır.
Torunum Gülçiçek ne demekte bu işe?
Buyur kendin sor diye haberlemekteyim.
Desene şeyhim, beni ve dahi torunumu mutlulukların en büyüğüyle ödüllendirmek istersin. Dilerim mutluluğunuz mutluluğumuzdan çok ve dahi büyük olsun.
Eğildi börklüce, elini öptü durdu ninenin. Düğmelerini kendisi çözerek seyirtti Gülçiçek'in yanına.